Ayrım 23. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 252. 11. Daha iyi bir öğretim için okulu iyileştirmek. Ana babalar çocukları için nasıl ana baba olacaklarına, onlara nasıl öğretmenlik yapacaklarına hiçbir kurala bağlı olmaksızın özgürce karar verebilirler. Oysa öğretmenler için bu böyle değildir. Onlar bağlı oldukları kurumun yönetmelikleri ve yasalarıyla çocuklara neler öğreteceklerinden onları nasıl yanıtlayacaklarına kadar bir sürü kural ile bağlanmışlardır. Öğretmenler öğrencileriyle iyi ilişkiler kurup nitelikli bir öğretim yapmada başarısız oldukları zaman bunda öğretmenin rolünü tanımlayan ve kısıtlayan kurumun etkisi yadsınmamalıdır. Bir eğitimci düşünür, eğer öğrencileri özgür bırakacaksak önce öğretmenleri özgür bırakmalıyız diyerek öğretmenlerin özgür olmadığını açıkça vurgulamıştır. Öğrenciler gibi onlar da güç ve otorite tarafından yönetilip denetlenirler. Bırakın kendi başlarına kararlar alabilmelerini, öğrencilerin uyup uymadıklarını denetlemek durumunda bulundukları kararların alınmasında bile söz sahibi değildirler. Sürekli olarak değerlendirilme, yargılanma ve tedirginlik ortamı içinde çalışırlar. Etkili insan ilişkileri gereksinimlerin karşılıklı olarak giderilmesi ilkesine dayanır. Bu yüzden öğretmenlerin gereksinimlerinin de karşılanması gerekir. Kendilerininki yeterince karşılanmamış öğretmenlerden öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamaları nasıl beklenir? Bu bölümde öğretmenlere okullarını daha iyi eğitim veren kurumlara dönüştürmeleri için onları nasıl etkileyeceklerini anlatıyoruz. Öğretmenler gereksinimlerinin karşılanması için okulun değişmesine nasıl yardım ederler? Okullarında nasıl daha etkili bir değişim elemanı olabilirler? Bunların gerçekleşebilmesi için öğretmenler öncelikle okul dediğimiz kurumun doğasını ve etkili biçimde görev yapmalarını engelleyen özelliklerini daha derinden anlamalıdırlar. Öğretmenlere sorun çıkaran okulların özellikleri. Hiçbir okul öbürüne benzemez. Onun için aşağıdaki özellikler her okulda olabildiği gibi olmayabilir de. Öğretmenler asttır. Okullardaki hiyerarşik düzende öğretmenler müdürlerin ve müdür yardımcılarının astları durumundadır. Müdürler de müfettiş ve yardımcılarının astlarıdır. Okullarda da ne yazık ki askeri düzende olduğu gibi yönetimde teklik, denetim zinciri, güç ve otorite sıralaması, buyrukların yukarıdan gelmesi, otoriteye kesin saygı, kurallara uyulmamasının cezalandırılması gibi ilkeler vardır. Okulların demokratik bir toplum için tasarlanmış demokratik kurumlar oldukları savlarına karşın pek çok okul demokratik olmaktan uzaktır ve öğretmenler de herkesten çok bunun ayırdındadır. Çatışmalar demokratik yöntemlerle çözüleceği yerde güç ve otoriteyle çözülmeye, daha doğrusu bastırılmaya çalışılır. Öğretmenler kararların alınmasına katılmazlar. Pek çok okulda öğretmenlere kararların alınmasında söz hakkı verilmezken onlardan alınan kararları denetlemeleri beklenir. Okul yönetimi en önemli konularda karar verme yetkisinin yalnız kendilerinin olduğunu düşünür. Öğretmen kurulları yalnızca bilgi alışverişi ve tartışmaların yapılabildiği ama sıra kararların alınmasına gelince öğretmenlere hak tanımayan toplantılardır. Okullar değişime karşı koyar. Eğitimi eleştirenlerin hepsi okulların değişime karşı direndikleri konusunda birleşirler. Yöneticilerin çoğu yapılan yanlışlıkları bildikleri halde düzeltmeye yanaşmazlar. Özellikle sınıflarda her şey yüzyıllar öncesi gibidir. Bir örnek değerleri kabul ettirmek. Okullar öğretmen ve öğrencilerine tartışacakları konuları, kullanacakları sözcükleri, giysilerini, uyacakları ahlak kurallarını düzenleyecek olan bir örnek değerleri kabul ettirmek isterler. Değişik öğretim, öğrenim ve yaşam biçimlerini hoş görmezler. Kalıba uymayanları da zorla yola getirirler. Suçu başkasına atmak. Okullar yanlış yapılan her şeyin suçunun başkalarına atıldığı yerlerdir. Öğrenciler öğretmenleri, öğretmenler müdürleri, müdürler müfettişleri, müfettişler bakanlığı suçlar. Sorumluluğun değişimi ise ters yönde işler. Bakanlık yeni müfettişler görevlendirir, müfettişler yeni eğitim programları önerir, müdürler yaşamlarının yetersiz öğretmenlerce çekilmez duruma getirildiğini düşünür, öğretmenler de hep yeni kuşakları suçlar. Ana babalar da bu suçlamalar zinciri içinde paylarını alırlar. Onlar bir yandan öğretmen ve yöneticileri suçlarken bir yandan da çocuklarına zarar vermekle suçlanırlar. Öğretmenler okulda daha etkili olmak için ne yapabilir? Öğretmenler sorunlarının sorumluluğunu başkalarına yükleyecek bir tavır takınacakları yerde okulu daha iyi bir yer yapmak için pek çok olumlu girişimde bulunabilir. Rolünüzün önemini kabul edin. Öğrencilerin birincil ilişkisi öğretmenleriyledir. O nedenle okul içinde hiç kimse öğretmenler kadar öğrencileri etkileyemez. Öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkisi ya onların gelişimine yardımcı olur ve ruhsal bir doygunluğa götürür ya da gelişimlerine ket vurur ve onlara zarar verir. Okulda öğrencileri denetleyenlerin en başında yine öğretmenler gelir. Her şey öğretmenin öğrencileriyle ilişkisiyle başlar ve biter. Eğitim, öğretmenin öğretmenliğini en iyi biçimde yapması için gereken binalar, programlar, sistemler, kitaplar, yöneticiler, araç gereçler ve dersler değil, sınıftaki öğretmen-öğrenci ilişkisidir. Eğer öğretmenler kendi rollerinin önemini ve değerini kabul edip bütünlüğünü koruyarak aşınmalara karşı savunabilirlerse okul koridorlarında gururla yürüyebilirler. Her zaman kendi pencerenizden bakın. Öğretmenler okulda öğrencilerle olan ilişkilerini ve öğretme-öğrenme sürecini bozabilecek okul müdüründen hizmetlisine kadar birçok kişiyle ilişkidedir. Bu insanlarla yaşayabileceği sorunlarda öğretmenin yapması gereken sorun çıkartan kişiye kendi penceresinden bakmak ve yansız duygularla o kişinin davranışını eski dost dikdörtgenimizin doğru yerine yerleştirmektir. Diyelim ki son derslerde grup çalışmaları için öğretmen, öğrencilerin sıralarını dairesel bir konuma getiriyor. Hizmetli de sınıfı temizlerken bu yerleşme biçimi ona fazladan bir iş çıkarttığı için sıraları böyle dizmemelerini öğretmenden istiyor. Öğretmen bu durumda önce davranışa sınıfın düzeninin bozulmaması isteği kendi penceresinden bakmalı ve kendine sormalı. Bu davranış bana göre kabul edilebilir mi yoksa edilemez mi? Etkili öğretmenlik eğitimi almış bir öğretmenin bu sorun gereksinimleri karşılanmayan bir hizmetlinindir diyerek bu davranışı doğru olarak dikdörtgenin üst bölümüne yerleştirmesi gerekir. Şimdi öğretmen etkin dinleme ile onun duygularını anlayıp kabul ettiğini göstermelidir. Biz sıraların yerini değiştirince sen sınıfı yeniden düzenlemek için fazladan yoruluyorsun ve bunları yapmayı da istemiyorsun. Bu tek tümce bile onunla olan ilişkisini güçlendirmeye ve hizmetli de şöyle bir düşüncenin oluşmasına neden olabilir. İşte beni anlayan, beni düşünen bir öğretmen. Biz bu örnekle yöntem 3'ün tüm insan ilişkilerinde kullanılabileceğini ve çatışmaların çoğundan kaçınılabileceğini göstermek istedik. Okul yönetimiyle yüzleşmek. Öğretmenler, değerlendirme kozları ellerinde olan yöneticilerle çatışmaya girmekten çekinir. Çünkü gereksinimleri için ayak direyerek onları kızdırmanın bir üst dereceye çıkarmak için iyi sicil alamamak, başka okula sürülmek, özel okulda çalışıyorsa sözleşmesinin yenilenmemesi, referans alamaması gibi büyük tehlikeler içerdiğini bilir. Sonuçta kırılır, içine kapanır, düşmanlık besler ya da istifayı verip gider. Bunu yapamayanlar yöntem 1'e karşı öğrencilerin kullandıkları baş etme yöntemlerine sığınır. EÖE kurslarında öğretmenleri gereksinimlerini karşılamaya çalışmalarının hakları hatta görevleri olduğuna inandırmak bazen zor olur. Eğer bu gereksinimler karşılanmadan kalırsa ve görmezden gelinirse öğrencileriyle etkili bir iletişim kurmaları ve sürdürmeleri olanaksızdır. Öğretmenler, layık oldukları atmosferde çalışmak için haklarını aramalıdır. Bunu elde etmek için ürkütücü görünse bile yöneticileriyle yüzleşmeyi göze almalıdırlar. Öğretmenler, gereksinimlerini karşılarken aşağıdaki öneri basamaklarını uygulayabilirlerse, yöneticilerle yüzleşmekten ürkmelerine gerek kalmaz. 1. İyi bir ben iletisi gönderin, müdüre gitmeden önce sorun olan durumu sizin gördüğünüz biçimiyle anlatan ben iletileri hazırlayın. Daha sonra bunları kendinizi rahatlatana kadar düzeltin. 2. Vites değiştirin ve etkin dinleme yapın. En iyi ben iletisi bile alanı savunmaya geçirir. Eğer müdürünüzden yardım istiyorsanız bu yüzleşmeyle baş edebilmesi için ona açık kapı bırakarak yardım edin. 3. Başka bir ben iletisi gönderin. Eğer ilk ben iletiniz başarılı olmadıysa ve siz bundan dolayı gerçekten düş kırıklığına uğradıysanız, daha güçlü bir ben iletisi göndermekten çekinmeyin. 4. Üçüncü basamaktan sonra sorun hala çözülmemişse, aranızdaki anlaşmazlığı çözmek için üst otoritelere birlikte gitmeyi önerin. 5. Müdür bu önerinizi geri çevirirse, oraya yalnız da gidebileceğinizi, ancak kendi kazanımlarını savunabilmesi için onunla birlikte gitmeyi istediğinizi söyleyin. 6. Gerekirse üst otoritelere yalnız gidin ve birinci ve beşinci basamağa kadar girişimlerinizi açıklayın. Gereksinimlerinizin neler olduğunu söyleyin ve bunların karşılanmamasının üzerinizde yaratacağı somut etkiyi bildirin ve yardım isteyin. Bazı öğretmenlere müdürle olan çatışmalarını üst otoritelere götürme düşüncesi bile soğuk terler döktürür. Çünkü bunu itaatsizlik olarak görür ve müdürün de böyle değerlendirmesinden korkarlar. Yöntem 1'in güç kavgalarında bu belki olası bir durumdur. Otoritesi yalnızca güce dayanan müdürler böyle bir davranışı itaatsizlik olarak görürler. Eğer birden beşe kadar olan basamakları denemediyseniz çoğu müdür de bunu aynı biçimde yorumlayacaktır. Eğer altı basamağı da uyguladıysanız ve yine de gereksinimleriniz karşılanmamışsa üst otoritelere başvurmak boyun eğmekten, kurban edilmekten, mutsuzluk nedeniyle tüm yeteneklerini kullanamayan bir öğretmen olmaktan daha iyidir. Etkili liderlik eğitimi kurslarımıza katılan birçok müdür, bedeli sınıfta daha kötü bir eğitim olacaksa öğretmenlerini kurban etmek istediklerini söylediler. Onlar, öğretmenlerin bir şeyler ters gittiğinde seslerini yükseltmelerini ve kendilerini uyarmalarını da istediler. Çünkü müdürün başarısının öğretmenlerin başarısına bağlı olduğunu biliyorlardı. Öğretmenlerinin başarısızlığını göze alamadıklarından, onların gereksinimlerini karşılamak için ellerinden geleni yapma gereğini duyuyorlardı. Ayrıca müdürler çok pervasız olsalar da öğretmenlerinden tekinin bile üst otoriteye gitmesine seyirci kalamazlar. Öğretmenlerinin bu konudaki kararlılığını görünce sorunu oraya çıkmadan çözmenin yollarını bulurlar. Sayıların gücü. Öğretmenler müdürle yüzleşmeye yalnız gitmek mi yoksa birkaç arkadaşla birlikte gitmek mi daha etkili olur diye düşünürler. Sayıların gücü yadsınamaz. Müdüre bir kişinin değil birçok kişinin mutsuz olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Ama öte yandan toplu davranışa kalkışmış olma riskini de taşır. Birlikte yüzleşmek öğretmenleri yüreklendirir, kendilerini güvende duyumsamalarını sağlar ve müdür de kalabalık bir grup karşısında kolayca sertleşemez. Olaya bir de müdür açısından bakalım. Bazıları bir grup öğretmenle yüzleşirken kendini ezilmiş hissedebilir. Bu doğaldır. Bu yüzden öğretmenler grubun sorununu çözmek için bir sözcü gönderebilirler. Ya da müdüre uygun gelen koşullarda tüm grupla yapılacak bir toplantıya onu ikna edebilecek birini gönderirler. Yalnız dikkat edilecek nokta grubun sorunlarının türdeş olmasıdır. Ayrı sorunları olanlar birlikte gitmişlerse herkes kendi sorunu için müdürle tek tek yüzleşmelidir. Müdür, grup üyelerinin sayılarına güvenerek kendisine baskı yapmak için yüzleştiklerini düşünürse grup etkisini yitirir. Bu noktada güç çelişkisini bir kez daha belirtmenin zamanıdır. Güç kullanarak etkili olunamaz. Grup toplantılarında nasıl daha etkili olunur? Öğretmenler, öğretmen kurullarında etkili olmayı öğrenerek daha iyi bir öğrenim için okulu iyileştirmekte etkili olabilirler. Genellikle öğretmenler toplantıların çözüm için değil, çözümden kaçmak için yapıldığını bilir ve bu nedenle toplantıları zaman ve enerji kaybı olarak değerlendirirler. Daha ileri giderek toplantıların pireyi deve yaptığına da inanırlar. Diğer toplantılara katılıp komisyonlarda görev almak, nokta nokta gün, nokta nokta saatteki nokta nokta toplantısına katılmanız rica olunur başlıklı bir çağrı almak bile sıkıntı yaratmaya yeter. Bu nedenle grup çalışmaları her zaman iyi sonuç vermez. Öğretmen ve yöneticiler her gün bir iki toplantıya katılmalarına karşın sorun çözme gruplarının sorumlu bir bireyi olma konusunda hiçbir eğitimleri olmadığı için birbirlerini dinlemezler. İletişim engellerini kullandıkları için iki yönlü iletişimi kuramaz ve bu nedenle yaratıcı çözümlere ulaşamazlar. Oysa iyi işleyen gruplar tek kişinin üreteceği çözümlerden çok daha iyi ve yaratıcı çözümler üretebilir. Gruplara işlerlik kazandırabilmek için grup üyelerinin aşağıdaki becerileri öğrenmeleri gerekir. Bu beceriler 3 ana başlıkta toplanabilir. Toplantı öncesi yapılması gerekenler. 1. Toplantıdan önce bir önceki tutanağı okuyun. 2. Toplantı gündemine hangi sorun ve konuları getireceğinizi bilerek girin. 3. Her toplantıya zamanında gidin. 4. Gereken her şeyi yanınıza alın. 5. Toplantı zamanını yalnızca toplantıya ayırın, telefonları, özel görüşmeleri ve benzeri kabul etmeyin. Toplantıda yapılması gerekenler. 1. Gündem maddelerinizi abartmadan olabildiğince kısa bir biçimde dile getirin. 2. Bir duygu ve görüşünüz varsa bunu açık ve dürüst bir biçimde dile getirin, duygularınızı bastırmayın. 3. Gündeme bağlı kalın, başkalarının da böyle yapmasına yardımcı olun. 4. Anlamadığınız her şeyin açıklanmasını isteyin. 5. Etkin olarak katılın. Söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin. Size sorulmasını beklemeyin. 6. Grubun işlerliği için aşağıdaki yöntemin izlenmesinde direnin. A. Zamanında başlamak. B. Gündemi belirlemek. C. Konudan sapmamak. D. Sırayı bozmamak. F. Kayıt tutmak. G. Önemli gündem maddelerini bir panoda duyurmak. H. Karara varmak. J. Toplantıyı zamanında bitirmek. 7. Konuşmak isteyenleri dinleyin. Konuşmaktan çekinenleri de yüreklendirin. 8. Herkesi dikkatle dinleyin. İyi anlaşılmalarına yardım etmek için etkin dinleme yapın. 9. Yaratıcı çözümler bulmaya çalışın. 10. Grubu bölecek alaya alma, şaka yapma gibi iletişim engellerinden kaçının. 11. Alınan kararları not edin. 12. Kendinize sürekli şu soruları sorun. A. Grubun gereksinimi nedir? B. Nasıl yardım edebilirim? C. Şu an bu sorunun çözülmesine ne yardım edebilir? D. Grubun daha etkili çalışmasına yardım edebilecek ne tür katkılarım olabilir? Toplantı sonrası yapılması gerekenler. 1. Kararları uygulayın. 2. Kararları ve çözümleri toplantıya katılmayanlara da aktarın. 3. Toplantıda yaşanan olayları ve bir üyeyi olumsuz biçimde etkileyecek konuşmaları gizli tutun. 4. Toplantıdan sonra alınan bir kararla ilgili olarak yakınmayın. Eğer o konuda başka bir düşünceniz varsa bir sonraki toplantıda dile getirin. 5. Grubun çalışmalarını beğenmiyorsanız bunu yalnızca grupta dile getirin. Nasıl etkili bir danışman olunur? Öğretmenler yeni düşünce ve sezgilerini paylaşarak, yeni öğrendikleri becerilerini göstererek, başarılı deneyimlerini anlatarak, müdür ve meslektaşlarına danışmanlık yaparak okullarında çok etkili olabilirler. Ancak bunu başarabilmek için nasıl etkili danışman olabileceklerini öğrenmeleri gerekir. 10. bölümde de belirtilen etkili danışmanlığın 4 ilkesini anımsamak yararlı olacaktır. Değişikliğin nereye kadar götürülebileceği okuldan okula değişir. Bu kitabın konusu olan etkili eğitim alanında bir rol almaya karar verirseniz, size ne yapabileceğinizi göstermek amacıyla bazı olası etkinlikleri aşağıda özetledik. 1. Elinize geçen her fırsatta ve ders aralarında öğretmen arkadaşlarınıza EÖE'den söz edin. 2. Becerilere modellik edin. İyi bir etkin dinleyici olun. Ben iletileri gönderin. Kendi sınıfınızda yöntem 3'e işlerlik kazandırın. Kaybeden yok yöntemini öğrencilerinizle birlikte nasıl kullandığınızı görmeleri için öğretmen arkadaşlarınızı sınıfınıza davet edin. 3. Kendi sınıfınızı kullanarak öğretmenlere EÖE becerilerini göstermeyi önerin. Bu işlem öğrencilerinizin ilgisini çekecek ve büyük bir olasılıkla kendi gösterileriyle yeni yöntemin yayılmasına yardımcı olmaktan büyük zevk alacaklardır. 4. EÖE kitabını bir çalışma rehberi gibi kullanarak insan ilişkileriyle ilgili gruplar oluşturup yönetmeyi önerin. 5. Kuralları belirlemede ve daha etkili öğretmen kurullarının yönetilme biçimi konusunda yöntem 3'ü nasıl kullanabileceğinizi müdürünüze öğretmeyi önerin. 6. Okul kütüphanesine bu kitaptan birkaç tane alınmasını sağlayın. Kitabı alarak öğretisini uygulamaya başlayan arkadaşlarınızın sayısının artması, okulunuzun iyileşmesi için sizin etkili bir değişim elemanı olmanızı sağlayacaktır. 7. Bu konuyla ilgilenen öğretmenlerin sorularını yanıtlamak ve bir eğitim sınıfının oluşturulmasına yardımcı olmak için bir EÖE eğiticisiyle bağlantı kurun. Bu eğitmen küçük gruplar için seminerler düzenleyebileceği gibi öğretmen ve velilerden oluşan büyük gruplar için de söyleşiler yapabilir. 8. Öğretmenler kuruluna varsa kemikleşmiş bir sorunun çözümünde yardımcı olmayı önerin. Etkin dinleme ve yöntem için aylarca sonuçlandırılamamış bir soruna çözüm getirdiğini görmek kurulu çok etkileyecektir. 9. Arkadaşlarınıza bundan önceki sayfalarda verdiğimiz sorumlu grup üyesi olma kurallarını öğretmeyi önerin. 10. Sınıf tartışmalarını öbür öğretmenlerin sınıflarında da uygulamayı ve sınıf kurallarının saptanmasında yöntem 3'ü kullanan öbür öğretmenlere gözlemci olarak yardımcı olmayı önerin. Size bu konuda yardımcı olabilecek yollardan yalnızca birkaçını önerdik. Kendi düşüncelerinizi başkalarına satmaya çalışmak en doğal hakkınızdır. Ancak satın alma konusunda kararı karşınızdakine bırakmayı unutmayın. Öğrencilerinizi savunun. Okullar müşterilerine sunduğu hizmetin sunuluş biçimini ve niteliğini değerlendirme hakkı vermeyen birkaç kuruluştan biridir. Ciddi iş yerleri müşterilerinin eleştirilerini bekler. Üstelik memnun kalmadıkları malları geri getirmelerine izin bile verir. Ama okul müşterilerinin yakınmalarını kim dikkate alır? Öğrencilere eğitimin niteliğini saptamada düşüncelerinin ne kadarını söyleme hakkı veriliyor. Okullarda tüketicileri koruyan, savunan kişilere gereksinim var. Bu kişiler öğrencilerin yakınmalarını ve gereksinimlerini yakından bilen öğretmenlerden başkası olamaz. Böyle olması gerektiği halde öğretmenlerden kaçı öğrencilerinin istek ve kazanımlarını okul yönetimi karşısında savunur? Genelde bunun tam tersini yaparak öğrencilerin karşısında okul yönetiminin savunucusu ve kuralların denetleyicisi rolündedirler. Biz şimdi öğretenlerin öğrencilerini güçlü bir biçimde savunmalarını öneriyor, daha da ileri gidip onları buna zorluyoruz. Öğretmenler, öğrencileri aşağılayan, haklarını çiğneyen, iştenliklerini bastıran, öğrenme isteklerini öldüren, benlik saygılarını aşındıracak biçimde eğitim yapan okullardaki uygulama ve koşulları değiştirmede kararlılarsa, EÖE'de kazandıkları becerilerle amaçlarına ulaşmada daha etkili olacaklardır. Öğretmenlerin olumsuz koşulları değiştirmedeki güçleri düşündüklerinden daha çoktur. Eğitim ve öğretimin niteliğini artırabilmek için bu güçlerini kullanmalarının zamanı çoktan gelmiştir. 23. ayrımın sonu sayfa 264.